Ayrım 22 sayfa 346. 4. Dördüncü günün akşamı film izleme yeri Simalıların evinin geniş harman yerine taşındı. Komutan Sima'nın taburundaki askerler ve subaylarla subayların aileleri en öndeki altın protokol sırasında oturuyordu. Kasabanın kodamanları hemen onların arkasındaki gümüş sıralara oturmuştu. Sivil halkta bakır mı desem yoksa demir mi? İşte artık nerede yer buluyorlarsa orada ayakta dikiliyordu. Çok yükseğe gerilmiş beyaz perdenin arkasında içinde nilüfer ve sümercimeği bitmiş bir gölet vardı. Göletin arkasında yaşlılarla hastalar ya oturarak ya da ayakta durarak film tersten izliyor hem de filmi izleyenlerin izleyebiliyorlardı. O gün Gaol Mekuzoy Doğu Bucağı'nın tarihi yıllıklarına geçecek bir gün olacaktı. Şimdi geriye bakıyorum da o gün yaşanan hiçbir şey sıradan değildi. O gün öğleyin hava insanı bunaltan derecede sıcaktı. Güneş kapkaraydı, balıklar nehirde ters dönüyor, kuşlar gökten düşüyordu. Harman yerinde beyaz perdeyi asmak için zemine ahşap direkler gömen askerlerden genç ve sağlıklı bir tanesi bağırsakları bükülmüş gibi kendini yere attı. Kolera ateşiyle tanıp tutuşuyordu. Yerde döndü durdu, ağzından yeşil bir sıvı fışkırdı. Bu hiç de sıradan bir şey değildi. Sarı benekli mor bir yılan sürüsü sokağa çıkmış sürünüyordu. Bu da normal bir şey değildi. Bataklıktan havalanan bir beyaz turna sürüsü köyün girişindeki bal akasyasının dallarına kondu. Sürü üstüne sürü geldi. Ağacın ince dallarına epey baskı uyguladılar. Tüm ağaç turnaların beyaz tüyleriyle kaplandı. Çırpınan kanatlar, yılan gibi uzun boyunlar, sert ve uzun bacaklar, bu da hiç de sık görülen bir şey değildi. Köyün en genç güçlü adamı olarak nam salmış olan Gözüpek Zang, harman yerindeki taş silindirlerin bir düzinesini gölete fırlattı. Bu pek normal bir şey değildi. İkindiye doğru üzerleri uzun süredir yollarda olmakta olan bir kirpas içinde kalmış yabancılar girdi köye. Taşkın ejderha nehrinin setine oturup kağıt inceliğinde yufka yiyip kırmızı turp dişlediler. Nereden geldikleri sorulduğunda Anyang diye cevapladılar. Buraya neden geldikleri sorulduğunda film izlemeye dediler. Burada film oynatıldığını nereden bildikleri sorulduğunda iyi haberin rüzgarlardan bile daha hızlı yayıldığını söylediler. Bu da hiç normal değildi. Annem hiç adeti olmadığı halde bize aptal damat hakkında komik bir hikaye anlattı. Hele bu hiç normal bir şey değildi. Gün batımına doğru gökyüzü durmadan değişen yakıcı renklere büründü. Bu da sık görülen bir şey değildi. Taşkın ejderha nehrinin suları kan kırmızı aktı, bu da normal değildi. Akşam karanlığı çökerken kara bir bulutu andıran bir küme sivrisinek harman yerini bastı, bu da normal değildi. Göletin üzerindeki geç açan beyaz nilüferler akşamüstünün ateş kırmızılığında göksel varlıklar gibi görünüyorlardı. Bu da normal değildi. Benim süt keçimin sütünde kan tadı vardı, hele bu hiç mi hiç normal bir şey değildi. Akşam sütümü emdikten sonra Simalyang ile birlikte harman yerinde uçarcasına koşturduk. Film kalplerimizi büyülemişti. Gün batımına doğru koşturduk. Taburelerini taşıyanları, çocuğunu çekiştiren kadınları ve bastonlarıyla yürüyen yaşlıları seçmiştik. Çünkü onları kolayca sollayabiliyorduk. Yu Yaner kördü. İnsanı etkileyen boğuk bir sesi vardı. Hayatını şarkı söyleyip yemek için dilenerek kazanırdı. İşte o elinde uzun bir bambu sopayla yolu yoklayarak önümüzde telaşla koşturuyordu. Yemeklik yağ dükkanının sahibi orta yaşlı, tek memeli, ihtiyar yin denilen bir kadındı. Kör, böyle rüzgar gibi hızla nereye gidiyorsun diye sordu. Kör, hadi ben körüm de sen de mi körsün dedi. Yıllardır üzerinden çıkarmadığı kenevir yağmurluğun içindeki beyaz yüzlü denilen yaşlı bir adam hayatını balıkçılıkla kazanıyordu. Elinde hasır otundan örülmüş bir tabureyle araya girip kör, sen filmi nasıl izleyeceksin diye sordu. Sinirlenen kör, beyaz yüz, bakıyorum da senin götün de beyaz. Bana kör demeye nasıl cüret edersin? Ben her şeyi gözü kapalı görürüm. Dünyevi işler bana vız gelir diye sövdü biraz. Sonra birden bambu sopasını hızla havaya kaldırdı. Sopa havada rüzgar gibi ıslık çaldı. Neredeyse beyaz yüzlüğünün balıkçılığı andıran bacaklarına vuracaktı. Du öne atılıp elindeki tabureyi tam körün kafasına geçirecekti ki oradan geçmekte olan yarım küre Fang tarafından durduruldu. Yarım küre Fang bir gün Changbai Dağı'na ginseng toplamaya gittiğinde bir ayın saldırısına uğramış ve ayı onun yüzünün yarısını yalamış. Beyaz yüze, "Du, bir körle dalaşmak sana yakışıyor mu? Gören olsa ne der? Unut gitsin. Hepimiz aynı köydeniz şunun şurasında. Bazen kazanır, bazen kaybederiz. Biri birinin çanağını kırar, bir diğeri bir başkasınınkini. Bu böyle sürer gider." Changbai Dağı'nda köylüne değil de ilçeden birine denk gelmişsen ne yazar? Bu da bir yakınlıktır ama dedi. Her renk ve her türden çeşit çeşit insan işte böyle simaların harman yerine toparlandı. Dinle bak, şu yemek masalarında toplanmış ailelerin hepsi Simaku'nun başarılarını konuşuyor. Kadınlar aralarında Şangwan kızlarının gönül işlerini çekiştiriyor. İkimizin de bedeni kırlangıçlar kadar hafif. Çok mutluyuz ve tek istediğimiz filmlerin sonsuza kadar oynaması. Babit'in makinesinin önündeki koltuklar Sima Leang'da bana ayrılmıştı. Daha yeni oturmuştuk. Batan günün ateşi henüz sönmemişti, serin bir akşam meltemi esti. Üzerimize tuzla taşıyan pis bir koku getirdi. Önümüzde kireç taşıyla işaretlenmiş çemberimsi boş bir alan vardı. Bir bacağı sakat olan sağır Hanguo denilen bir köylü, elindeki çam ağacı dalıyla çemberin içine giren köylüleri fışkışlıyordu. Ağzından içki kokusu fışkırıyordu. Dişlerinde taze soğan artıkları vardı. Gözlerini peygamber devesi gibi pörtletip elindeki dalla hiç acımadan takla böceği denen birinin şaşı gözlü kız kardeşinin kafasına vurup kızın başındaki kırmızı ipekten yapılmış çiçeği düşürdü. Şaşı Hua köye şimdiye kadar gelmiş her birliğin levazım şefliği yaveriyle işi pişirmişti. Şimdi ise içine Simaku'nun imha birliğinin levazım şefliği yaveri Wang Baiye'nin ona hediye ettiği ipek iç çamaşırını giyiyordu. Ağzında Yaver Wang'ın sigara kokusu vardı. Bir küfür savurup yerdeki çiçeği almak için eğildi. Çiçeği yerden alırken bir avuç kum da aldı. Doğrulur doğrulmaz kumu sağır Hanguo'nun peygamber devesine benzeyen gözlerine fırlattı. Bir an gözleri kör olan sağır Hanguo elindeki dalı yere attı. Bir yandan ağzına dolan kumları tükürüyor, bir yandan da kumlu gözlerini avuşturuyordu. Şaşuhua, seni amını satan sürtük seni. Senin ananın o değerli kızını sikeyim. Takla böceğinin kız kardeşini sikeyim diye sövdü. Buharda pişmiş çörekler satan koca ağızlı altıncı Zao, sağır Hanguo, lafı niye dolandırıyorsun? Açık açık Şaşuhua'yı sikmek istiyorum desen de olsun bu iş diye fısıldadı. Altıncı Zao dağ lafını bitirmeden omzunu akasyadan yapılmış bir tabure yedi. Amanın dedi bir ses telaşla arkasına dönerken. Ona tabureyle vuran Şaşı Hua'nın ağabeyi takla böceğiydi. Takla böceği sarı yüzlü sıska bir adamdı. Saçlarını ortadan ikiye ayırıyordu. Saçlarını ortadan ikiye ayırdığı yer sanki bir kılıç darbesiyle açılmış uzun ve ince bir yara izine benziyordu. Üzerinde duman grisi ipekli bir gömlek vardı. Resmen titriyordu. Saçları yağlıydı. Durmadan gözlerini kırpıyordu. Sima Liang, takla böceği ve kız kardeşi Şaşuhua arasında bir şeyler olduğunu çıtlattı bana sessizce. Sima Liang, böyle gizli bir sırrı nereden öğrenmişti acaba? Küçük dayı, babam bana yarın bu ikisinin Yaver Wang'ı vuracağını söyledi dedi. Sima Liang alçak bir sesle bana doğru, ya takla böceğine ne olacak, onu da vuracaklar mı diye ben de ona sordum alçak sesle. Takla böceği bir keresinde bana küçük piç diye küfretmiş ve aramızda bir husumet doğmuştu. Sima Liang, ben gidip babamla bir konuşayım. Bu, kendi kardeşine tecavüz eden yüz karısını vursunlar dedi. Evet vursunlar. Şu tecavüzcüyü dedim nefretimi körükleyerek. Sağır Hanguo'nun gözlerinden yaşlar akıyordu. Gözleri artık tamamen kullanım dışıydı. Elini kolunu havada sallamaya başladı. Altıncı Zao, takla böceği ona ikinci kez vuramadan tabureyi onun elinden alıp havaya fırlattı. Kız kardeşini sikeyim diye açık açık söyledi. Takla böceği ellerini şahin pençesi gibi tutup altıncı Zaho'yu boynundan yakaladı. Altıncı Zaho da takla böceğini saçından yakaladı. İki adam Sima taburunun üyeleri için ayrılmış olan çemberin içinde birbirleriyle ölesiye kapıştı. Şaşı Hua da çemberin içine daldı. Ağabeyine yardım etmek istiyordu. Ama attığı her yumruk her seferinde yanlışlıkla ağabeyinin sırtına isabet etti. Şaşuhua bir açığını yakalayıp yarasa gibi altıncı Zao'nun arkasına uçtu. Ardından elini adamın bacakları arasından geçirip testislerini yakalayıverdi. Bunu gören kung fu ustası kuyruklu yıldız Guan, harika, işte bu çok iyi bir düşen yaprak kaldıran şeftali hareketi diye neşeyle bağırdı. Altıncı Zhou acıyla inleyip rakibini saldı. Ardından haşlanmış bir karides gibi belini büktü. Vücudu çekildi, der top oldu. Yüzü alacakaranlığın ağır perdesi altında altın sarısına dönüştü. Shaoxi Hua gözlerini iyice sıkıp az önce sikmek demedin mi sen? Yaşlı anan seni bekliyor diye tısladı. Altıncı Zhou'nun vücudu tam anlamıyla gevşedi. Yere uzanıp titreyen bir et parçasına döndü. Gözleri yaşlardan bulanıklaşmış sağır Han Guo'nun sopasını kaldırdı. Bir cenaze alayının başında yolu tayin eden şeytani bir figür gibi sobasını artık kime denk gelirse kimseye ayrıcalık tanımadan yok imparatormuş, yok devlet büyükleriyle akrabalarıymış demeden havada rastgele sallamaya başladı. Sopanın ışığı artık kime denk gelirse dayak yiyip acı çeken o oluyordu. Sopa havada ıslık çalarak dans ettikçe kadınlar ağladı, çocuklar da çığlık çığlığa bağırdı. Dışarıdakiler içeride kopan şamatayı izlemek için öne atıldı. İçeridekiler sopayı yedikçe can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Göz açıp kapamadan insanın çığlıkları dalga dalga yükseldi. İki grup karşılaşınca kimin kimi ittiği, kimin kimi ezdiği bilinmeyen bir insan yığınına dönüştüler. Shaoxi Hua'nın kıçına denk gelen darbelere özellikle dikkat ettim. Sopayı yer yemez bir ot gibi yığının içine atıldı. Haksızlığa uğrayanları savunmadan duramayan birkaç el ve tehlikeli sularda balık avlamaya bayılan birkaç başka el. Kızı ellemeye çalışırken onun yo yo sesleriyle karşılaştılar. Pat diye bir silah sesi. Sima Ku ateşlemişti. Omuzlarında siyah bir pelerin ve arkasında korumalarıyla birlikte Babit, Shangguan Zoidi ve Shangguan Niandi eşliğinde öfkeyle yürüyordu. Sessiz olun diye bağırdı askerlerden biri. Bir daha böyle şamata çıkarırsanız film milim oynatmayız. Kalabalık yavaş yavaş sakinleşti. Sima Ku ve mahiyeti yerlerini aldı. Gök morardı, karanlığın çökmesi yakındı. İnce bir hilal güneybatıdan göz kamaştıran ışınlarını yayıyordu. Ayın kucağında parlak ışınlarını dört bir yana saçan tek bir yıldız vardı sadece. Atlı ve eşekli bölüklerle birlikte sivil kıyafetli askerler de sahne aldı. İki gruba ayrılıp oturdular. Silahları ya kucaklarında duruyordu ya da omuzlarında asılıydı. Etraftaki kadınları kestiler. Bir grup başıboş köpek de alana girdi. Karanlık bulutlar ayı ve yıldızı yutunca karanlık her yeri kapladı. Aşağıdaki böcekler kasvetli kasvetli ötüyor, nehrin suları çağlıyordu. Jeneratörü çalıştırın diye emir verdi Sima Ku. Benim solumda ön tarafta oturuyordu. Çakmağıyla sigarasını yaktı, sonra alevi eliyle yaptığı dev bir dalgayla söndürdü. Jeneratör Hui kadınlarının evlerinin yıkıntıları arasına yerleştirilmişti. Birkaç karanlık gölge oynadı, bir el feneri yandı. Sonunda jeneratör çalıştı, başlarda çıkardığı ses bir yükseliyor bir alçalıyordu. Kısa bir süre sonra tek düze bir sese dönüştü. Tam başımızın arkasında bir ampul aydınlandı. Oo diye kükredi heyecanlı seyirciler. Önde oturanların arkalarına dönüp ampule baktığını gördüm. Önümde bir sıra göz yeşil yeşil parlıyordu. Tıpkı ilk gece olduğu gibiydi her şey. Beyaz bir ışık perdeye arandı. Pervaneler ve çekirgeler pervasızca ışık demetinin içinde uçuştu. Onların dev gölgeleri perdeye vurunca askerler ve halk hayret çığlıkları attı. Ama ilk geceden çok farklı olan pek çok şey de vardı. Sima Ku ayağa kalkıp ışığın altında şeffaflaşan kulaklarını sergilemedi. Etrafı saran karanlık daha da koyuydu ve bu makineden çıkan ışığı daha da parlak kılıyordu. Çok nemli bir geceydi. Yanı başımızdaki vahşi doğadan bize doğru nemli bir esinti geliyordu. Rüzgarın sesi ağaçların arasında uğuldadı. Gökte gece kuşlarının cıvıltıları toplandı. Balıkların çıkardığı sesler nehrin sessizliğini kırdı. Bir de setin aşağısından gelen eşek homurtuları vardı. Bunlar köyün dışından film izlemeye gelenlerin binek hayvanlarıydı. Köyün dışından köpek sesleri duyuldu. Göğün güneybatısındaki alçak perdede yeşil şimşekler çaktı. Gök gürültüsü yavaş yavaş duyulmaz oldu. Mühimmat yüklü bir tren jeoji demiryolundan telaşla geçti. Trenin çelik tekerleklerinin rayların üzerinde çıkardığı gıcırtıyla projektörün nehrin akıntısına benzeyen sesi birbiriyle uyumlu bir şekilde eşleşti. İki gece arasındaki gözle görülür en büyük farksa benim oynayan filme karşı ilgisizliğimdi. Öğleden sonra Sima Liang bana gizli gizli küçük dayı, babam Kuen Doğa'dan yeni bir film getirdi. İçinde çıplak banyo yapan kadınlar var dedi. Yalancı dedim. Gerçekten Dul söyledi. Sivil kıyafetli bölüğün komutanı motosikletiyle kendi almaya gitmiş. Birazdan döner. Ama sonuçta yine aynı filmi izliyorduk. Simalyang beni kandırmıştı. Onu bacağından çimdik dedim. Yalan söylemedim ki. Belki de önce bunu gösterirler, ardından da yeni filmi oynatırlar. Bekleyip görelim. Ayı vurulduktan sonra sahneyi biliyordum. Avcı ve kadın yerde yuvarlandıktan sonra onları da biliyordum. Onları zihnimde canlandırmak için tek yapmam gereken gözlerini kapamaktı. Ben de gözlerimi kısıp karanlıkta etrafımda olan biteni izlemeye koyuldum. Shangan Zoidi doğum sonrası vücudu yorgun düştüğünden omuzlarına yeşil yünlü bir manto sarmıştı. Onun için özel olarak getirtilmiş koyu kırmızı lake bir sandalyede oturuyordu. Onun solunda komutan Sima Ku vardı. Komutan da bir sandalyede oturuyordu. Pelerini sandalyenin arkasına asıydı. Onun solunda ise hafif bir sandalyeye oturmuş Shangguan Niandi vardı. Üzerine beyaz bir elbise giymişti ama kuyruklu olan değildi. Bu uzun yakalı, vücudunu iyice saran bir elbiseydi. Başlarda hepsi dimdik oturuyordu. Boyunları kas katıydı. Sima Ku koca kafasını arada sağa çevirip Shangguan Zhao diye bir şeyler fısıldıyordu. Avcı adam tam perdede sigara içtiği sırada Shangguan Zhaoyi'nin boynu tutuldu. Ardından beli de tutuldu. Kendini biraz aşağı kaydırıp başını sandalyenin arkalığına dayadı. Belli belirsiz bir şekilde saçındaki tokaların ışıltısını görüyordum. Elbisesinden gelen hafif bir kafur kokusu aldım. Düzensiz soluklarını çok net duyabiliyordum. O iri memeli kadın arabadan atlayıp koşmaya başladığı sırada Sima Ku kıpırdadı. Shangguan Zhaoyi uyuklamaya başlamıştı. Shangguan Niandi'nin vücudu hala dimdikti. Sima Ku'nun sol kolu yavaş yavaş havaya kalktı. Karanlıkta belli belirsiz bir köpek kuyruğu gibi hareket ediyordu. Kolu, gördüm onu, kolu yavaş yavaş Shangguan Niandi'nin bacağına kondu. Shangguan Niandi'nin vücudu sanki eklenen kendisi değilmiş gibi, Shangguan Niandi'nin vücudu sanki elinden kendisi değilmiş gibi hala dimdikti. Bu durumdan hiç hoşnut değildim. Bu ne öfke ne de korkuydu. Boğazım kurumuştu. Galiba öksürecektim. Bataklığın oradan ağaç dalının çatalını andıran bir şimşek, yeşil yeşil çakıp dövülmüş bir pamuğu andıran gri bir bulutu ikiye ayırdı. Sima Ku elini şimşek hızında geri çekip bir keçi gibi öksürüp sallandı. Başını çevirip projektörün olduğu yöne baktı. Ben de başımı çevirip aynı yöne baktım. Babit o aptal yüzünü makinenin üzerindeki ışık saçan küçük bir deliğe sokmuş bakınıyordu. O kadınla adam perdede birbirlerine sarılıp öpüşürlerken Sima Ku'nun askerleri ağır ağır soluk almaya başladı. Sima Ku'nun eli Shangguan Niandi'nin bacakları arasına uzandı. Shangguan Niandi sol elini yavaşça yukarıya doğru kaldırıp sanki saçını elleyecekmiş gibi başının arkasına attı ama saçını ellemediğini, saçından bir saç iğnesi çıkardığını gördüm. Hemen ardından elini geri indirdi. Birden vücudunu dikleştirdi. Sanki filmi dikkatle izliyormuş gibiydi. Sima Ku'nun omuzları seyirdi, içine soğuk mu sıcak mı olduğunu bilemediğim bir hava çekti. Sol kolunu yavaşça topladı. Yine keçi gibi öksürdü ama bu çok sahte bir öksürüktü. İçimi çekip gözlerimi yeniden perdeye diktim ama perdenin üzerindeki resimleri düzgün seçemiyordum. İki elim de ıslaktı, terlemişim. Bu karanlıkta meydana gelen sırrı anneme söylese miydim? Hayır, söylemesem daha iyi. Bu sırrı ona söylemedim ama annem zaten tahmin etmişti. Kuşçuhan'ın adamlarının durduğu kumlu tepelere, tepedeki ağaçların ve toprak duvarlı saz çatılı kulübelerin üzerine durmadan erimiş çeliği andıran yeşil şimşekler çakıyordu. Şimşekler menderesler çizerek koyu ağaçların ve kahverengi kulübelerin arasında kıvrılıyordu. Şimşek sesi paslı bir metal levha gibi titriyordu. Kadınla adam nehrin yanındaki otların üzerine yuvarlanmaya başlamışlardı ki aklıma birden dün akşamki sahne geldi. Dün akşam Sima Ku ve ikinci ablam annemi kiliseye gelip film izlemeye ikna etmişlerdi. Yine bu otların üzerinde yuvarladıkları sahneyi izlerken Sima Ku sessizce sıvıştı. Ben de peşine takıldım. Duvara yapışıp bir komutan edasından daha çok tipik bir hırsız gibi yürümeye başladı. Daha önce bir yerlerde hırsızlık yapmış olmalıydı. Bizim avluya sıçradı. Avlunun en alçak duvarı olan güney duvarından atlamıştı. Bu yol üçüncü ablamın kocası Dilsiz Sun'un yoluydu. Kuş perisi de bu yola aşinaydı. Ben duvara tırmanmadım. İçeriye giden başka bir yol biliyordum. Annem avlu girişinin kapısını kilitlemiş ve anahtarı yapının hemen yanındaki kırık tuğlaların arasına koymuştu. Anahtarı gözüm kapalı bulabilirdim ama bunu istemedim. Kapının altında da Şanganyu'nun zamanında köpekler için yapılmış olan bir delik vardı. Köpekler olmasa da delik duruyordu işte. Ben bu delikten geçebiliyordum. Simalyang ve Shazahua da öyle. Tamam, işte şimdi kapının içindeydim. Bu batı kanadındaki odaya giden küçük bir tüneldi. İki adım daha atınca batı kanadındaki odanın kapısındaydım. İçerideki her şey eskisi gibiydi. Değirmen taşı, eşek ağılı ve Shangguan Lady'nin yere serdiği hasır kilim. İşte burada onun üzerinde kendini kaybetmiş ve delirmişti. Simaku, Bavit çiftinin düğünlerini mahvetmesin diye Lady'yi bileklerinden pencerenin çevresine bağlamıştı. Ve onu 3 gündür orada tutuyordu, hala çözmemişti. İkinci ablamın kocasının büyük ablamın da gözlerini dünyaya açması için onu çözmek isteyebileceğini düşündüm. Peki ya sonra? Simaku'nun iri vücudu yıldızların belli belirsiz olduğu karanlıkta daha da iri görünüyordu. Karanlıkta ev yordamıyla ilerlerken beni bulamadı. Bir köşeye gizlenmiştim. Simaku odaya girince bir tıngırtı duydum. Ayağı teneke bir kovaya takıldı. O kovayı Shangguan Lady'ye lazımlık kovası diye bırakmıştı. Lady karanlıkta kıkırdadı. Birden bir alev çaktı. Çok küçük bir yalımdı bu. Lady hasırın üzerine uzanmıştı. Saçları darmadağınık, dişleri kar beyazıydı. Siyah elbisesi artık üzerini tamamıyla örtmüyordu. Korktunuz mu? Tam anlamıyla dişi bir hayalete benziyordu. Simaku uzanıp onun yüzüne dokundu. Lady hiç korkmadı. Çakmağın alevi söndü. Keçiler ağılda tipişti. Simaku'nun gülüşü. Enişteyle baldız değil miyiz? Bunda bir kötülük yok. Bir denesek ne çıkar dedi Simaku. Hem senin de istediğin bu değil miydi? Geldim işte. Lady keskin bir çığlık attı, delirmiş gibiydi. Neredeyse tavan delinecekti. O gün senin çayırda dediğin gibi tıpkı şehvet ve acı diye devam etti Simaku. Sen bir dalgasın, ben de kimiyim. Sen kuraklıksın, ben de yağmurum. Ben senin kurtarıcınım. İkisi birden suda yuvarlanırmış gibi, yılan balığı yuvasını kazarmış gibi yerde yuvarlanmaya başladılar. Shangguan Lady'nin çığlıkları kuş verisininkilere oranla daha da keskindi. Köpek deliğinden Hutong'a doğru sessizce süründüm. Tüm vücudumdan soğuk terler boşandı. Kilisede oynayan film sona yaklaşmıştı. Simaku da sessizce geri döndü. Komutanın geldiğini görenler ona yol verdiler. Benim yanımdan geçerken eliyle başımı okşadı. Elinden Shangguan Lady'nin memelerinin kokusunu aldım. Yerine oturunca ikinci ablama bir şeyler söyledi. İkinci ablam güler gibi bir ses çıkardı. Bu sırada ampuller aydınlandı. İnsanlar şaşkınlıktan kısa bir süre nerede olduklarını bilemediler. Simaku ayağa kalkıp yüksek sesle. Yarın Harman Adası'nda film göstereceğiz. Komutanınız Batı kültürünün tanıtımını yaparak bu topraklara fayda getirmek istiyor dedi. İnsanlar kendine gelince çıkardıkları gürültü makinenin gürültüsünü bastırdı. En sonunda herkes ayrıldıktan sonra Simaku anneme dönüp ''Hanımefendi nasıl buldunuz? Boşuna gelmemişsiniz değil mi? Bir sonraki adımım Gawami Kuzeydoğu bucağına bir sinema salonu inşa etmek. Şu Babit denilen oğlan her şeyi yapabilir. Böyle bir damadınız olduğu için bana teşekkür etmelisiniz.'' dedi. İkinci ablam ''Bu kadarı yeter. Hadi anamı uğurlayalım.'' dedi. ''Annem kuyruğunu sallamaktan vazgeçsen iyi olacak değerli damadım.'' dedi. ''Kuru gurur fayda etmez. Köpekler bok yemeye bayılır insanların önünde.'' Annemin Lady'nin neresine bakıp da geceki sırrı öğrendiğini çıkaramadım bir türlü. Ertesi gün sabahı Simaku ve ikinci ablam bize tahıl getirdi. Tahıl çuvanı bırakmış gitmeye hazırlanıyorlardı. Annem, ikinci damadım dur biraz sana söyleyeceklerim var dedi. İkinci ablam, benden çekinecek ne söyleyebilirsin ki dedi annem. Sen git de işine bak diye karşılık verdi. Annem Simaku'yu içeri götürüp onunla ne yapmayı planlıyorsun diye sordu. Simaku, kiminle ne yapmayı planlıyorum dedi. Annem, bana aptal oynama dedi. Simaku, aptal oynamıyorum dedi. Annem, iki yoldan birini seçmelisin dedi. Simaku, hangi iki yoldan bahsediyorsun diye sordu. Annem, beni iyi dinle. Birinci yol onunla evlenmen, onu ilk ya da ikinci karın olarak alabilirsin. İkisine eşit de davranabilirsin. Bunu ikinci kızımla düşünür taşınırsınız. İkinci yol onu öldürmek dedi. Simaku ellerini pantolonunu sürtmeye başladı ama bu seferki çayırda ellerini ovuşturmasından çok farklı bir ruh halinde yapıyordu. Annem, sana 3 gün veriyorum. 3 gün sonra iki yoldan hangisini seçeceğine karar verirsin. Şimdi git hadi dedi. altıncı ablam orada sanki hiçbir şey olmamış gibi kıpırtısız oturuyordu. Simaku'nun keçi gibi öksürüğünü duyunca hem heyecanlandım hem de hüzünlendim. Beyaz perdede şimdi kadınla adam bir ağacın altına uzanmış duruyorlardı. Kadın başını adamın göğsüne yaslamıştı. Kadın gözlerini ağaçtaki meyvelere dikmişti. Adamsa düşünceli bir tavırla bir ot parçası çiğniyordu. Kadın birden oturur pozisyona geçti. Yüzünü adama döndü. Yarım balonu andıran memeleri elbisesinin önünden çıkıverdi. Memelerin arasında nehrin sığ yerlerinde olan yılan balığı yuvalarını andıran mor bir boşluk vardı. Bu yuvayı dördüncü kez görüyordum. Bu yuvanın içine girebilmek için yanıp tutuşuyordum. Ama kadın oturuşunu değiştirince yuva kayboluverdi. Adamı iki eliyle sarsıp bağırmaya başladı. Adam hala gözleri kapalı bir şekilde ağzındaki otu çiğniyordu. Sonra kadın adama birkaç tokat atıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Kadının ağlaması hemen hemen Çinli kadınların ağlamasıyla aynıydı. Adam gözlerini açıp ağzında hamur gibi olmuş ot parçasını kadının yüzüne tükürdü. Perdeye doğru sert bir rüzgar esince ağaç sallanmaya ve meyveler birbirine çarpmaya başladı. Yaprakların hışırtısı nehrin üzerinde gezindi. Perdedeki rüzgarın mı yoksa nehirden gelen esintinin mi nehir kıyısındaki ağacın yapraklarını hışırdattığını çıkaramadım. Birden yeşil bir şimşek daha çaktı. Hemen ardından boğuk bir gök gürültüsü duyuldu. Rüzgar sertleştikçe insanlar yerlerinde duramaz oldu. Beyaz ışık hüzmesinin içinde parlak beyaz damlalar göründü. Yağmur başladı diye bağırdı biri. O sırada adam at arabasına doğru yürüyordu. Adamın kolları arasında olan çıplak ayaklı kadının elbisesi aşağı doğru sarkıyordu. Simaku birden ayağa kalkıp ''Bu kadar yeter, kapatıyoruz, alet ıslanmasın.'' diye bağırdı. Işık hüzmesinin önüne geçmiş ışığı engelliyordu, kalabalık yuhaladı. Simaku yerine oturdu. Perdenin her yerine su damlaları düşmeye başladı. Kadın ve adam nehre girmişti. Bir şimşek daha çaktı, uzun uzun inledi. Projektörün ışığı karardı. Birden onlarca parlak siyah nesne havada süzülerek üzerimize geldi. Sanki şimşek kakasını yapıyordu. Simaku'nun adamlarının arasından çok şiddetli bir patlama duyuldu. Bu şiddetli patlamayı takiben yeşil ve sarı ışıklar görüldü. Aynı anda burun delici bir barut kokusu sardı etrafı. Birinin kucağına ne zaman çıktım bilmiyorum. Başımda sıcak bir ıslaklık hissettim. Yüzüme dokundum, yüzümde bir yapışkanlık vardı. Birden kanın o yoğun ve pis kokusunu duydum. Ardından çiş çiş çığlıklar duydum. Kalabalık aklını yitirmiş ve körleşmişti. Beyaz ışık huzmesi sendeleyen sırtların, kanlı kafaların ve korkmuş yüzlerin üzerine vuruyordu. Beyaz perdede bir Amerikan nehrinin içinde birbirine su sıçratıp şakalaşan kadınlar, adamlar çoktan paramparça olmuştu. Şimşek, gök gürültüsü, yeşil kan, havada uçuşan et parçaları, bir Amerikan filmi, el bombası, namluların ucundan püsküren altın renginde ateş yılanları. Kardeşlerim, panik yapmayın, bir patlama daha. Anam, oğlum, kokmuş ama hala kımıldayan bir kol. Bir bacağın üzerinde kıvrılan bağırsaklar. Gümüş paralardan daha büyük yağmur damlaları. Göz yakan bir ışık, gizemli bir gece. Sevgili köy halkı, yere yatın, sakın kımıldamayın. Sima, taburundakiler sakın kıpırdamayın. Yaşamak istiyorsanız silahlarınızı bırakın hemen. Bırakın yoksa ölürsünüz. Üzerimize dört bir yandan komutlar yağdı. Üzerimize, üzerimize. Ayrım sonu sayfa 359.